Ayrım 20. Yağmurun 700'ü. Süheyla Acar. Sayfa 221. Boğazımda takılıp kalmış bir hışkırık gibi çıktı sesim. Kekeledim galiba. Aa, merhaba Yağmur. Söyleyecek başka bir şey bulamadım. Kaldım öylece. Siz hiç konuşmadan birbirinize bakıyordunuz. Merhaba, Harun değil mi? Hatırladın demek. Hatırlamaz mıyım? Kaç yıl birlikte okuduk. O günlerde çektiğin ikinci filmi yeni vizyona girmişti. Seyircinin ilgisini, tepkisini görmek istemişsin. Filmden çıkmış eve dönüyordun. Sen ısrar edince yol üstündeki kafeteryalardan birine girip oturduk. Rahat görünüyordun. Beni neredeyse hepten unutup Harun'la uzun bir sohbete başladın. 12 Eylül'den sonra Fransa'ya gittiğini, yurt dışından döneli 2 yıl olduğunu, bir yayın evinde editör olarak çalıştığını, aynı zamanda şiir yazdığını, ilk şiir kitabının o günlerde çıkacağını, kısaca onun hakkında bilmek istediğin her şeyi öğrendin. Ama ikimize dair hiçbir şey sormadın. Sonra konuyu değiştirip çektiğin filmden, bu ikinci filmin ilki kadar içine sinmediğinden söz etmeye başladın. Neden sonra Harun'dan ayrılmış birlikte karşıya geçerken ve bambaşka bir konunun tam ortasındayken durup bana döndün. Duygularını anlıyorum ama bunu barışa yapma Nisan, dedin. Hiçbir şey söylemeden başımı çevirip ağlamaya başladığımda arabayı durdurdun, beni kendine çekip sımsıkı sarıldın. Başımı omzuna koymuş, hıçkırıklarla sarsılarak ağlıyordum. Tamam, ağlama. Ağlayan kadın görmeye dayanamam ben. Ancak hıçkırıklarım durup dinince başımı omzundan alıp yüzüme baktın. Gözyaşlarımı silerken gülümsüyordun. Ben de gülümseyince saçımı, yüzümü okşadın. Ha şöyle, sen Nisan'sın, sana gülmek yaraşır. Acı içinde yüzümü buruşturdum. Ne yapacağım ben Yağmur, ne yapacağım hiç bilmiyorum. Sen sakindin, böyle sürdüremezsin. Böylesi seni de çok hırpalar zaten. Bir seçim yapmak zorundasın Nisan, biliyorum. Benim gibi bir adamın sana bunları söylemesi şaka gibi bir şey. Ama doğrusu bu. Hoca, talkın ve salkın meselesi yani. Sedef'in haberi var mı bu olanlardan? Var. Güzel, bu konuyu benimle konuşmak seni kesmez. Ne de olsa ben Barış'ın en yakın arkadaşıyım. Bu şartlarda tarafsız olmam da kolay değil zaten. En iyisi siz Sedef'le oturup enine boyuna konuşun. Sonrası sana kalmış, sana ve yüreğine. Peki Barış, ona söyleyecek miyiz? O da sana kalmış ama bana sorarsan önce kararını ver dedin. Sonra Barış'ın bilmesi gereken bir şey varsa ona da söylersin. Yapamadım, Barış'tan daha fazla saklayamadım. Önce ona her şeyi anlattım. Sonra da Harun'a gittim. Son kez. Çarçabuk boynunu büküp mahzunlaşan ayaküstü buluşmalarımızı, yasak öpüşlerimizi, her gün biraz daha acıtan sevişmelerimizi adını bile koyamadan şehrin gözden uzak bahçelerinden, ürkek, çekingen köşe başlarından, boğazın tedirgin kıyı meyhanelerinden alıp yüreğimin ıssız bir köşesine bıraktım ve öyle ayrıldım Harun'un yanından. Her şey bittiğinde Barış da ben de yaralıydık. Ama aylar sonra Sedef'i, seni ve çocukları alıp çıktığımız Viyana, Budapeşte, Prag seyahatinin her anı, fotoğraflara kaydedilen turistik mekanlarında ihanet yoktu artık. Geriye sadece yaz ortasında ansızın yağmur inen ıslak sokakların tek düze kaldırım taşlarından yükselip hafifçe tenime değen o ılık ve dingin buğusu kalmıştı. Yağdı yağacak serin bir Temmuz sabahıydı. Sen garın önünde Sedef'le benim fotoğrafımızı çekiyordun. Sinem son anda koşarak girmişti fotoğrafa. Barış Bulut'la birlikte Viyana'yı ardımızda bırakıp Budapeşte'ye doğru yola çıkacağımız istasyondan biz burada gönlümüzü gezdirirken memlekette neler oluyor bakalım diyerek birkaç gazete almaya gitmişti. Bu arada biz de gidip kompartmana yerleştik. Az sonra Barış bembeyaz bir yüzle göz göre göre yakmışlar adamları diyerek kompartmandan içeri girdiğinde Sinem'le ben elim sende oynuyorduk, siz de Sedef'le birlikte treni keşfe çıkmıştınız. Telaşla gazetelerden birine uzanırken tren de yavaş yavaş hareket etmeye başladı. Bu arada Sinem oyunu yarıda bıraktığımız için mızıldanıyordu. Sonra okursun anne, ne olur sonra okursun. Hadi bak elim bende kaldı. Bulut Sinem'i oyalarken ben Sivas'ta büyük katliam diyen, çağın yangını diyen, Madımak Oteli alevler içinde diyen başlıkları bırakmış, satırların arasında neler olup bittiğini anlamaya çalışıyordum. Çok geçmeden o serin Temmuz sabahında Viyana Budapeşte treninin 3 numaralı kompartımanında koskoca bir yangın başladı. Siz Sedef'le geri döndüğünüzde ben isimleri okuyordum. Kirpiklerimde duman, boğazımda kuru bir çığlık, avuçlarımda alev alev yanan başı vardı. İlk aşkım, ilk gençliğim, yitirdiğim bütün düşler, kıyamayıp da yüreğimin bir kıyısında sessizce sakladığım bekleyişler o sabah Viyana Budapeşte treninde Madımak Oteli ile birlikte yandı. Ama anne, elim bende kaldı diye sızlanıyordu Sinem. Önce inanmadım, hepsine tek tek defalarca yeniden baktım. Darmadağınık sayfalar ayaklarımın dibine düştüğünde ellerim yoktu artık. Ama bütün Türk gazetelerinde yanıp kül olan 37 kişinin arasında Harun'un adı da vardı. Ellerim, ellerime ne yaptınız? Ellerim nerede benim? Ben bu boşluğun içine daha önce de düşmüştüm. Hop, o zaman böyle değildi. Ayağım bir yere takılmadı. Sanki biri beni birden o boşluğun içine itti. Karanlıktı. Boşluğun sonunu göremedim ama uzun sürmedi. Alçaldım, alçaldım ve büyük bir hızla yere çarptım. Çok büyük bir hızla. Paramparçaydım ve artık yalnızca acı vardı. Kimse yok mu? Bu yangını söndürecek kimse kalmadı mı? İç şu suyu diyordu Sedef. Hadi iç. Günlerdir ağzına bir şey koymadın. Barış'ın sesi alev alev yanan saçlarımın arasında bir fısıltı halinde dolaşıyordu. Yeter artık, yeter. Tüketip bitirdin kendini. Bu böyle devam edemez. Bizim başa çıkacağımız bir iş değil bu. Haftalar sonra hastaneden çıkıp eve döndüğümde sözcüklerden çoktan vazgeçmiştim. Suskun, içten içe tüten bir kül yığınıydı yüreğim. O günlerin birinde gelmiştin. Bunlarla ayakta duracaksan hiç durma diye bağırarak avuç avuç yuttuğum ilaçları başucumdan toparlayıp kaldırmıştın. Ben ağlamıyordum ama kapının hemen yanında durmuş, bakışlarını saklayarak dudaklarını dişleyen Sedef'in sessiz gözyaşları akıyordu içime. Barış'ın tedirgin ve kaygılı bakışları hep aynı noktaya takılıydı. İkisini de dışarı çıkarıp kapıyı kapattın, sonra yanıma gelip sımsıkı ellerimi tuttun. ''Buraya nereden geldik biz, unuttun mu?'' dedim bana. ''Bu gördüğümüz ilk yangın mı? İlk kıyım, ilk ölüm mü? Canın çok yanıyor biliyorum. Evet, şimdilik bu ölümü saracak bir umut da yok elimizde. Ama yine de vazgeçmeyeceğiz. Boşuna ilaçların altında ezip bitirme kendini. O otel hepimizin içinde yandı ama yanacak. Yanacak ki unutmayalım. Yıllar önce Ankara'dan İstanbul'a gelmeye korkuyordun, hatırladın mı? Sonunda bana güvenip yola çıkmıştın. Yine bana güvenmeni istiyorum senden. Hadi kalk şimdi. Çık şu yataktan. Elinde bu ilaçlarla daha ne kadar saklanıp kalacaksın burada? Gel, hep birlikte sahile ineceğiz. Kuytu bir köşe bulacağız kendimize. Yüzümüzü denize verip düşmana inat, bir gün daha yaşamak diyeceğiz. Yıllar sonra bir kez daha elimden tuttun, ölümün tam ortasından alıp yaşamın kıyısına bıraktın beni. Her zaman dünya umurunda değilmiş gibi dururdun ama nereye, ne zaman akacağını bilirdin be yağmur tanesi. Harun, o ilk ölümdü. Acısı, haberinden sonra yüreğime saplanan ilk bıçak. Şimdi de sen. İkiniz de habersizce geçip gittiniz yanımdan. Oysa bütün ölümlerin haberinden önce acısı düşerdi içime. Bütün ölüler saçlarımda buz olurdu. Siz sessizce ölüp gittiniz, yüreğimi bile soğutmadan. Bunca yılda yüreğim ikinci kez şaşırdı. İkinci kez zamansız, habersiz bir ölüm acısıyla yandı. Bütün gece ardından sürüklenip durdum. Ölümünün beni getirip bırakacağı son durak mıydı burası? 10 yıldır belleğimde el değmeden, ayak basmadan duran o ıssız, karanlık köşe. Ve hayatta bir kez daha yüzleşme. Hayatta bir kez daha yüzleşmeye hazır mıyım? Yüzleşmeler acı verir insana. Seni kendinle baş başa bırakır, kopkoyu bir yalnızlığı anımsatırlar. Korkuyla da beslenen bir anımsayıştır bu. Soğuktur. Bir boşluğun içine itilmek gibi değildir. Yalnızlık, içine her an düşebileceğini bildiğin, boşluğun kıyısında uzun, çok uzun ve tedirgin bir bekleyiştir. Bazı insanlar vardır, zaten bu bekleyişin içine doğarlar, hoşnutturlar yalnızlıklarından. Kimilerinin yolları ise bu bekleyişin yaşandığı duraktan hiç geçmemiştir, geçmeyecektir de. Yalnızlık onlara göre değildir. Onlar adını duydukları ama hiç bilmedikleri bu hali ara sıra başka hallerle karıştırırlar ama yüzlerine bakınca anlarsın. Sözünü ettikleri şeyin yalnızlıkla ilgisi yoktur. Bence en kötüsü hiç beklemediğin bir anda bu bekleyişe yalnızlığa bırakılmış olmaktır. Böylesi tanımadığın, istemediğin bir durakta zorla indirilmek gibidir. Biraz şaşkın, çokça kaygılı, kala kalırsın olduğun yerde. Orada zaman her şeyi yavaşlatarak, her şeyi ağırlaştırarak uzadıkça uzar. Ben yalnızlığın içine doğmadım. Yalnızlık beni hep onu hiç beklemediğim zamanlarda buldu. Yalnızlığa hep hazırlıksız yakalandım. Çocukluğumu kalabalıklarla anımsarım. İstanbul'da sonradan 3 ayrı daire haline dönüştürülmüş bahçe içinde büyük güzel bir köşkün kalabalığıyla doludur çocukluk günlerim. Annemle babam köşkün beni anımsadığım kadar büyük olmadığını söylerler her zaman. Dahası kız kardeşimin doğumundan sonra iyice dar gelmeye başladığından, sığışamadıklarından yakınırlar. O bakımsız bahçenin nesini sık sık andığımı, o her tarafı yıkık dökük yapının nasıl olup da güzelliğini anımsadığımı bir türlü anlamazlar. Benim belleğimde ise giriş katındaki içinde bisiklete gezebileceğimiz kadar büyük sofa, mevsiminde kocaman can erikler veren erik ağaçları, sedef ile başına oturup sabahtan akşama kadar emdiğimiz ballı babalar, bahçedeki çamaşır ipine asılı babaanneme ait olduğunu sandığım uçuk pembe patiskadan uçları lastikli uzun paçalı kadın donları, bir gün odanlardan birini paramparça eden bahçede beslediğimiz köpeğimiz Yakut, yatak odasının penceresinden kestane ağacına, oradan bahçeye geçerek kaçtığımız öğlen uykuları ve daha bir sürü hoş anı var. Biz ortada kalırdık. Üst kattaki küçük dairede büyük babamla babaannem, alt katta ise Sedefler yaşardı. Sedefler iki kardeşti ama Senem daha çok küçüktü o zaman. Hiçbir zaman eksik olmayan konuklarla birlikte sık sık 15-20 kişiyi bulurduk. Konukların arasında çocuksuz gelen olmazdı pek. Kuzenlerim ve biz, üç kardeşin üstüne gelen konuk çocuklarla birlikte her gün yaklaşık 10 kadar çocuk olurduk. Yetişkinlerin ya da çocukların yalnızlık sözcüğünü hiç kullanmadığı günlerdi. Gerçi ara sıra adını bilmediğim duygularla sarılışımın o yıllara dek dayandığını hatırlıyorum ama yalnızlık. Belki de çok bir iki kez. Gerçi ara sıra adını bilmediğim duygularla sarılışımın o yıllara dek dayandığını hatırlıyorum ama yalnızlık belki çok bir iki kez. O köşkten, köşkü saran bahçeden ilk kez tek başıma ayrıldığım günü hiç unutmadım. İlkokula yeni başlamıştım. Okulun nasıl bir yer olduğunu hiç bilmiyor değildim. Önceki yıllarda annemle yengemin peşine takılıp benden 2 yaş büyük olan Sedef'i almak için birçok kez onun okuluna gitmiştim. Yine de bütün bir günü okulda tek başıma geçirme düşüncesine hazırlıklı değildim henüz. Bizim ailede çocukların ilkokula başladığı günler mutlaka herkesin hazır bulunduğu törenlerle karşılanmıştır. O sabah da köşkün beni uğurlamaya gelen bütün çocukları ve büyükleriyle birlikte yürüyerek bahçeye geçişimizi çok iyi anımsıyorum. Parke yola açılan bahçe kapısının önüne geldiğimizde benimle birlikte herkesin de heyecanı doruktaydı. Babaannem beni öperken geceden okuyup üfleyerek minik bir keseye koyduğu ve annemin o sabah önlüğümün sağ omzuna diktiği pirinçlerin yerinde olup olmadığını bir kez daha kontrol etti. Babamla amcam gururla bana son nasihatlerini verirlerken uzaktan beni alıp götürecek faytonun parke yol üzerinde çıkardığı sesler gelmeye başladı. Atların nal sesleri tekerlek seslerine karışıyordu. Tıkır tıkır tak tak, tıkır tıkır tak tak. Sisler kapıya doğru yaklaştıkça bahçede biriken küçük kalabalığın kendi içindeki kıpırtıları da giderek artmaya başlamıştı. Herkes tarafından son bir kez daha öpüldüm, sevildim, kucaklandım. Allah zihin açıklıkları nasip etsin, hayırlısıya gitsin, gelsin inşallah sözleri söylendi son kez. Faytoncu bırs diyerek tam kapının önünde atları durdurdu. Arabada benden başka bir iki çocuk daha vardı. Sessizce arabaya bindim, diğer çocukların varlığını unutmadım. Ama bakışlarımı bahçe kapısının önünde bekleşen kalabalıktan da ayırmadan yerime oturdum. Araba yeniden yavaş yavaş hareketlendi. Başımı uzatıp dışarı baktığımda herkes bana el sallıyordu. Ben de onlara son kez el sallarken faytonun sesi az önceki müziğine kavuştu yeniden. Tıkır tıkır tak tak. Başka bahçelerde, diğer kapılarda bekleyen çocukları da almak üzere bilmediğim sokaklardan, caddelerden geçerek yol alıyorduk. Yanımda hiç tanımadığım çocuklar vardı ve artık yeni bir yaşamın eşiğindeydim. Bütün bir günü bahçede oynayarak geçirdiğim son yazımı düşündüm. Amcamla babamın kurdukları kocaman çadırımızı, tepesinden inmediğimiz erik ve kestane ağaçlarını, seksek ve saklambaç oyunlarımızı, annemle yengemin divan yastıklarını bir araya getirerek yaptığımız evleri, evcilik oyunlarımızı. Bazen 5 çocuk bir arada öğle uykusuna yatırıldığımız o uzun saatlerdeki haşarlıklarımızı. Kavgalarımızı unuttum, kardeşlerimi ve kuzenlerimi özledim. En çok da birlikte avarelik yapıp derslerimizi ihmal ederiz diye beni sabahçı, onu da öğlenci yaptıkları için bütün bir yıl ayrı kalacağımız Sedef'i özledim. Artık onların bir parçası olmadığımı, olamayacağımı, tekerlek ve nal sesleri arasındaki bu yolculuğun beni yeni bir kalabalığa götürdüğünü düşündüm galiba. Tanımadığım, bilmediğim bir kalabalığın içine. Yaz sonrası havanın birden soğuduğu, yağmurlu bir gündü, içim üşüyordu. Sanıyorum adını hiç bilmediğim, yalnızlığı ilk kez böyle yaşadım. Nerelerde durup hangi yollardan geçerek beni nasıl bir dünyaya götüreceğini bilmediğim, dışarıdaki dünyayı yağmur damlalarıyla buğulanmış naylonla kaplı pencerelerinden belli belirsiz görebildiğim ve yalnızca yollarda çıkardığı müzikli sesini duyabildiğim o faytonun içinde. Göz ucuyla karşımdaki çocuklara, yağmura, buğuyla kaplı naylon pencerelerin ardındaki yaşama biraz korkuyla, çokça merakla bakarak. Tıkır tıkır tak tak. Belki de çocukluğumun kazandırdığı bir alışkanlık, insansız yapamam. Sayıları az ya da çok olabilir, dahası tek kişi de olabilir ama bana yalnız olmadığımı hissettirecek birilerini ararım her zaman. Herkesle de avunamam. Kalabalıklar içinde kendimi yapayalnız bulduğum olur sık sık. Kimileri yalnızlıklarını sevdiklerini söylerler. Hiçbir zaman inandırıcı gelmedi bu bana. Doğrusu yalnızlıklarını sevdiklerini söyleyen insanların, duyguların ve hallerin adlandırılmasına dair bir yanılsama içinde olduklarını düşünmüşümdür hep. Onlara göre yalnızlık, insanın kendi kendisiyle baş başa kalışıdır. Ben, yalnızlığa dair bu tanımın yanlış değilse bile eksik olduğuna inanırım. Kendi kendine baş başa kaldığın anların yalnızlık diye tanımlanması, o sırada işlerin ne denli yolunda gidip gitmediğiyle ilgilidir. Bütün o günlük ailenin, her türlü alışverişin, koşturmacanın, hengamenin arasında insanın kendi kendisiyle baş başa kaldığı anlar basbayağı bir buluşmadır aslında. Bu buluşmanın tesadüfen ya da bilinçli olarak gerçekleşmesi durumu değiştirmez. Hangi vesileyle olursa olsun kendinle buluştuğun o anda, kendine dokunduğunda acı, has, sıkıntı, mutluluk ya da mutsuzluk, korku ya da güven duyabiliyorsan, iyi ya da kötü bir sohbet tutturabilmişsen yalnız değilsin demektir. Orada en azından iki kişi olduğun anlamına gelir bu. Hatta sık sık daha da kalabalıklaşırsın. Ama bazen elindeki adres yanlıştır, gittiğin yerde aradığın kişiyi bulamazsın ya. İşte bence yalnızlık, kendini gidip de aradığın o adreslerde bulamayışındır ve orada kendini yitirdiğin yerde başlar. Artık acı, mutsuzluk, korku, yılgınlık gibi taşınması ağır duygular bile barındırmayan, soğuk ve tedirgin bir yokluktan, yitiklikten başka hiçbir şey duyumsatmayan o yerde. Yolculuk bitti. Bir kez daha elimden tutup buraya kadar getirdin ya beni. Ama bu gece kapısını çaldığımız adreslerden eli boş dönmedik. Öyle değil mi yağmur tanesi? İkiniz yan yana gelince Nisan yağmuru oluyorsunuz derdi Barış. Sana fazla yüz vermeme kaygısıyla Nisan yağmurunun ömrü kısa olur diye atılırdım hemen. Bütün umursamazlığına yağmura mekan mı yok kızım ama yağmursuz bir Nisan, Nisanlığından çok şey kaybeder der arkanı dönerdin. Seninle ben iki zıt kutup gibiydik aslında. Sedefi paylaşmak zorunluluğu iter. Sedefin kendisi ise bizi birbirimize çekerdi. Çocukluğumuz büyük bir kıskançlıkla didişir ama yetişkinliğimiz aslında birbirini severdi. İkimiz de bal gibi bilirdik bunu. Nedense hep esirgedik birbirimizden, sözlere, seslere kıyıp da kolay kolay dile getirmedik. Şimdi yıllardır içimde sakladığım bütün o sevgi sözcükleri kuytu köşelerde bayatlayıp kalmış yapış yapış akide şekerleri gibi boğazımda dizi dizi duruyor. Olmuyor yağmur tanesi. Bu tadını, rengini, ahengini yitirmiş akideler işe yaramıyor artık. Sana güzel şeyler söylemek istiyorum ama görüyorsun yine beceremiyorum. Huysuzdun, kavgacıydın, daha ne diyeyim hayatı hep bildiğin gibi yaşadın. Kendini de sevdiklerini de öylesine hor kullandın ki. Ne Sedef'e doğru dürüst koca olabildin ne de Bulut'a baba. Dostlukların desem, izleri Sinan'ın yüzündeki o kırgınlıkta, Lale'nin mahcubiyetinde, Güney'in öfkesinde saklı. Barış'la da benimle de kavgalı gittin. Sedef'in hali zaten belli. Bulut desem ayrı bir yürek yarası. Bilirsin en çok ona yanarım. Mavi gözlerinin arasına aykırı bir renk gibi yerleşen yalnızlığına, hiçbir örtünün saklayamadığı kabuk kabuk yaralarına, alıp başını giden sessiz isyanına. O çocuğu bu kadar yaralamasaydın, gider ayak herkese bu kadar saldırmasaydın olmaz mıydı? Bizi bu karanlık kuyuların başında, ellerimizde, vicdanlarımızla bırakmasaydın. Soğuk. Fırtına sonrasının serinliği iyice doldurdu evleri. Üşüyorum. Belki de boşuna bir arayış bu. Bildik bilmedik ölüm haberlerinin ardından gidemeyecek kadar yaşlı ve yorgun hissediyorum kendimi. Her şeyi kabullendim. Yitirdiklerimi unuttum. Kimseyle ödeşmek istemiyorum artık. Yıllardır bağrında taşıdığı şanlı tarihini, boş beşiklerinde çoktan ölmüş bebeklerini inatla sallayan anaların o sessiz kahrıyla avutan bu acıklı coğrafyada bütün ölümlerle öldüm ama bitti artık. Hepsini içime gömdüm. İşte burada duruyorum hiçbir yere kıpırdamadan. Mutsuz değilim, huzursuz, güvensiz değil. Adresim belli. Bütün seslerin uzağındayım ama biliyorsun yalnız da değilim artık. Sabah oluyor. Hadi sen de git ne olur. Günlerdir parçalanmış uykularıma taşıdığın bütün sesleri de alıp git. Evrenin o sonsuz boşluğuna bıraktığın sözleri. Hoşça kal yağmur tanesi. Uzakta bir yerlerde bir bebek ağlıyor. Fırtına hepten dinmiş. Yağmur sonrası. Yağmurla ıslanan ağaçlar belki de son kuru yapraklarını bu geceye bırakacaklar. Bir iki saate kalmaz kent gündelik alt üst oluşunu yeniden yaşamaya başlar. Aynı kapılardan çıkarak hep aynı kapılardan girip Aynı binalara yerleşen kalabalık her gün yaşanan büyük ve olağanüstü bir telaşla sokakları doldurur. Acaba kaçı dünden bu yana ağaçların biraz daha soyunmuş olduğunu fark edecek. Bebek hala ağlıyor. Üşümüş olmalı. Sinem de böyleydi. Gece güne dönerken uyanırdı hep. Geç saatlere kadar çalışırdım. Bebeğim uyandığında ben yatalı bir saat ya olur ya olmazdı. Kollarımı alıp sallayayım isterdi onu. Öyle avunurdu. Sallardım. İnsan neden bir bebeği uyuturken uykudan başka hiçbir şey düşünemez? Uykum gelirdi. Onu kollarımda sallarken sıcacık bir sobanın yanı başında uzandığımı, sınırsız, kesiksiz uykulara daldığımı düşünürdüm hep. Uykuyu en çok arzuladığım anlardı. Bebeğimi kollarımda sallarken. Uyusun, uyusun da ben de bir an önce uyuyayım isterdim. Uyku, uyku, uykum gelirdi. Uykum, uyurdum. 20. ayrımın sonu sayfa 229.